Ayrım 28, sayfa 169. Tarihi kültürel okula doğal olarak en sert eleştiriler yıkmak istedikleri evrimsel halk bilimi okuldan, özellikle de bu okulun daha sonraları işlevsel kuramı ileri sürerek tamamen bağımsızlaşan mensuplarından gelmiştir. Bu konuda Malinowski'nin eleştirileri, iki okul arasındaki tartışmanın boyutunu veya eleştirilerin sertliğini ortaya koyacak mahiyettedir. Malinowski'nin 1990-25-26, bir etnografya müzesinin tozu toprağı ve karmaşıklığı içinde ortaya çıkmakla ve sonuçları itibariyle de yıkıcı olmakla suçladığı tarih kültürel okulun, eleştirdiği kuramsal yönlerini ise şöyle ifade eder. Maddi nesneler bir kültür içinde çok önemli yer tutarlar. Bir zanaat ürününü bir kültürel öğenin modeli olarak almak son derece tehlikelidir. Kulturkreis, kültür çevresi, doktrinine yapılan başlıca eleştiriler bir zanaatsal ürünün fiziksel biçimini bir kültürel belirlemenin temel ya da tek indeksi olarak almak yanılgısına yöneliktir. Yayılmacılık büyük ölçüde Grabner ve Ankerman gibi bazı müze köstebeklerinin etkileriyle bir eski binanın vitrin ve kilerlerine düzensizce ve iyi betimlenmeden doldurulmuş nesnelerin işaretlerle yerleştirilmiş kültürel gerçekliklere ilişkin doğru bir kimlik belirleme işi yayılmacılığın temeli olması gerektiğine göre, biçim ve kitle ile ilgili ünlü ölçütlerden çıkarılan yanlış kimlik belirlemeleri, aslında başka koşullar altında kabul edilebilir bir eğilimin sağlamca gelişmesine çok zarar vermektedir. Kültür kavramına bakış açıları konusunda ise Malinowski'nin tenkidi onların zayıf yanı kültürü cansız ve inorganik bir şeymiş gibi görmeleri, onu soğuk hava deposunda yüzyıllarca korunabilecek, okyanuslar ve kıtalar ötesine taşınabilecek, mekanik olarak parçalara bölünüp yeniden birleştirilebilecek bir şeymiş gibi ele almalarıdır şeklindedir. G. Biyolojik Halk Bilimi Kuramı. 20. yüzyılın en tanınmış halk bilimcilerinden birisi olan Arnold van Gennep, 1873-1957, yetişme döneminde halk bilimi çalışmalarına neredeyse egemen olan tarihi kültürel okulla evrimsel halk bilimi okulu başta olmak üzere, tarihi coğrafi, fin, benfeist ve güneş mitolojistlerin tamamının kuramsal yaklaşımlarına baş kaldırarak kendisinin biyolojik halk bilimi okulu olarak adlandırdığımız bakış açısını oluşturmuştur. Dipnot: Arnold van Gennep'in bu entelektüel başkaldırı dolayısıyla ödediği bedel zikredilmeye değer. Bugün 1908 yılında yayınladığı Rit de Passage adlı eseri hala tartışmasız olarak halk bilimi çalışmalarında eşsiz bir klasik kabul edilmektedir. Ancak 18 dili diyalektleriyle bilen, konuşup yazabilen ve yaşadığı sürece Fransız halk bilimi çalışmalarının tartışmasız lideri kabul edilen ve neredeyse Fransa'da yegane halk bilimi teorisi geliştirebilmiş bu dahi halk bilimciye boykot uygulanarak Fransa'da hiçbir üniversiteye kabul edilmemiş ve Fransız Akademisi'nden de ihraç edilmiştir. Daha fazla bilgi için bakınız Zumwalt, 1982. Bu nedenle Dorsonvari bir söyleyişle söyleyecek olursak, gerçekte Arnold van Gennep ve takipçileri aslında halk bilimi çalışmaları tarihinde birinci kuşak genç Türkler hareketini oluşturmaktadırlar. Bu benzetmemiz ve aralarında kurduğumuz ilişki, sadece mevcut halk bilimi teorilerinin tümüne birden baş kaldırarak yerlerine kendi paradigmalarını hakim kılmalarından değil, aşağıda özetleyeceğimiz gibi her iki kuşak halk bilimci grubu arasında halk biliminin kaynağı olarak insanı görmeleri, tarihsel malzemeden önce içinde yaşanılan sosyokültürel çevrede yaşamakta olan halk kültürü unsurlarını icra olundukları bağlamla birlikte değerlendirme gibi kavramsal yakınlık ve belki daha doğrusu süreklilikler dolayısıyladır. A. Van Gennep karşı çıktığı halk bilimi okullarının neredeyse tamamı yukarıda da yeri geldiğinde ele alındığı gibi tarihi ön planda tutmakta, kimisi halk bilimini tarihin bir parçası olarak görürken, kimisi de onun yegane çalışma yönteminin tarih olabileceğini iddia ederek, geçmişe yönelik malzemenin peşinde olup, yakın ve yaşanılan zamana dair malzeme de sadece geçmişi yeniden kurmak açısından ele alınmakta ve önem kazanmaktadır. Dipnot: Arnold Van Gennep'in dönemin halk bilimci ve etnologlarının yanı sıra diğer sosyal bilimcilere, mesela Fransız sosyolojisinin kurucularından Durkheim'ın yetersiz ve vasıfsız malzemeye dayanan genellemeleri başta olmak üzere kavram, kuram ve metodik yönden tenkitleri için bakınız Zumwalt 1982. Bu bağlamda Gennep halk bilimini biyolojiye benzer bir hale getirmeyi istemiştir. Ona göre halk bilimci yaşamakta olan bir olguyu incelemektedir. Bu nedenle çalıştıkları ölü malzeme olan tarihçinin yöntemini benimseyemez. Van Gennep 1924 yılında yayınladığı halk bilimi Le Folklore adlı çalışmasında öncelikle halk biliminin yaşayan olguları incelemesi nedeniyle ağırlıklı olarak gözlem yöntemini kullanmasını ve ikinci önemli husus olarak da hali hazırdaki bir durum geçmişine ait olan unsurların varlığı nedeniyle tarihsel kültürel yöntemle çalışılamaz. Halk biliminin bir kısmı tarih olmadığı gibi tarihin de bir bölümü halk bilimi değildir. Dipnot: Andrew Lang ve Gomm'un çalışmalarına doğru yöneltilen tarihsellik eleştirisi burada açıkça görülmektedir. Halk bilimi 19. yüzyılın hastalığı olan tarih manyası saplantısından yavaş yavaş Gennep'le kurtulmaya başlamıştır. Söz konusu tarih manyası, her şeyi mutlaka geçmiş ve tarihle irtibatlandırma yükümlülüğü altında olduğunu düşünen entelektüel bir araz haline gelmiştir. Bu o kadar yaygındır ki, yaşayan ve araştırıcının karşısında duran bir olay veya obje için bile hemen onun arkeolojik ve tarihi önemi üzerinde durulmaya başlanılıyordu. Bu durum karşısında Gennep, her kim ki halk bilimi çalışmak isterse, ilk işi tarihi kültürel okulun tarih yöntemini terk etmek ve bir zoolojist veya biyolojist gibi davranmak, bunun içinde biyolojik bir yöntemi benimsemek zorundadır diyerek, tarihi kültürel okulun ve aynı zamanda da tarihi coğrafi fin okulunun yaklaşımlarının tamamen dışında yeni bir yaklaşım ileri sürmektedir. Van Gennep bu görüşlerini daha sonra yayınladığı çalışmalarında da sürdürür. Halk biliminin en iyi tanımı, gelenekler ve yaşam tarzlarının metodolojik dolayısıyla bilimsel olarak çalışılmasıdır. Gelenekler için popüler kelimesinin ayrıca eklenmesi gereksiz, faydasız ve anlamsızdır. Çünkü zaten gelenekler ve yaşam tarzları genel olarak toplumsal olgulardır ve bunların farkına ırk, uygarlık tipi ve sosyal sınıf, ülke ve iş kolu gibi unsurlara bağımlı olmaksızın varılabilir ve bu olgular kavranabilir şeklinde bir bakıma çağının ilerisinde olduğu söylenebilecek paradigmatik fikirler ileri sürer. Dipnot: G. Kochiara'nın yaşadığı dönem itibariyle Van Gennep'in ileri sürdüğü fikirlerin günümüz halk bilimi paradigmaları açısından önemini kavramasına imkan olmaması nedeniyle onun bazı temel kavramlarıyla işçi folkloru ve benzeri ayrımlarını bağlı bulunduğu okul noktayı nazarından tenkit etmesi, halk bilimi çalışmaları tarihçilerinin metodolojik yönden her kuramı ve okulu kendi bütünlüğü içinde ele alıp değerlendirmek ve sonra diğerleriyle mukayeselere girişmek itibariyle dikkate almaları gereken ibretamiz bir örnektir. G. Kochiara'nın tespitlerine göre 1981, o, gelenekler hakkında genel kanunlar formüle etmesi ve onları toplumsal olgu olarak adlandırması, birey ve bireyin söz konusu yapılara katkılarını gözden kaçırmasına yol açmamıştır. O, Manuel adlı çalışmasının girişinde, her birey pek çok sosyal ilişkilere sahiptir ve o aynı zamanda bu geleneğin sabit sınırları içinde daima serbesttir. Aile içinde o eşini ve çocuklarının sayısını seçmede, bir asker olarak kahramanlık yapmada ve oy kullanmada hürdür. Bir başka ifadeyle, küresel sosyal hayatı anlamak isteyen bireyden başlayarak yola çıkmalıdır, toplumdan değil. Toplum bir bakıma bir soyutlama veya havadan çekilmiş bir fotoğrafın perspektifidir, diyen Van Gennep, halk biliminin insan kaynağını ön plana alan bir halk bilimcidir. Van Gennep'in geleneklerin kanunları hakkındaki çalışması da onun biyoloji ile halk bilimi arasında kurduğu denklikten kaynaklanmaktadır. Biyoloji, halk bilimciye etrafını çevreleyen kaotik malzemeler yığını ve detayını bir düzene oturtacak bazı genel kanunları formüle etmeyi sağlayacağını düşünen Van Gennep, bu alanda aradığını da bulmuştur. Bugün sadece halk bilimi çalışmalarında değil, neredeyse bütün sosyal ve beşeri bilimlerin kullandığı geçiş törenleri, rite de passage, onun çalışmaları sonunda formüle edip ileriye sürdüğü halk bilimi kanunlarıdır. Onun geçiş dönemleri ve törenleri hakkındaki temel fikirleri şu şekilde özetlenebilir. Bireyin durumunu değiştiren her değişiklik, kutsal ve din dışı arasında etkisel, aksiyon ve tepkisel, reaksiyon, hareketler oluşturur. Bu etkisel ve tepkisel hareketler düzenli hale getirilmeli ve böylece ve kontrol altında tutulmalıdır ki, genel olarak toplum rahatsızlık veya zarar duymasın. Toplumdan topluma ve bir sosyal durumdan bir başka sosyal duruma ilgili geçiş ve başarılı geçiş uygulamaları vardır. Böylece bir insanın hayatı başlangıç ve bitişleri benzeyen geçiş dönemleriyle belirginleşmiş hale gelir. Bu geçiş dönemleri doğum, sosyal erginlik, evlilik, babalık, analık, sosyal gelişme, mesleki uzmanlaşma ve ölüm. Bu olayların her biri için törenler vardır. Bu törenlerin temel görevi veya işlevi, bireyi tanımlanmış, belirgin bir durumdan bir başkasına geçişte yardımcı olmaktır. Bunların hepsinin amacı aynı olduğuna göre, yerine getirdikleri işlerin anlamında da aynı olmak durumu geçerlidir. Bu ayniyet detayda birebir olmasa da en azından kıyasla bir benzerlik durumundadır. Çünkü birey de değişikliğe yavaşça ilerlerken, arkasında bıraktığı birkaç geçişle yine önünde birkaç geçiş bir bakıma aynı yapı içinde onu beklemektedir. Bu durum doğum, çocukluk, sosyal erginlik, nişan, evlilik, hamilelik, babalık, dini derneklere giriş ve cenaze törenleri arasındaki benzerlikleri açıklamaktadır. Dahası ne bireyler ne de toplum, tabiat veya kainatın belirli bir periyodik düzenle insan üzerindeki akislerine rağmen ondan bağımsız hareket etmezler. Kainatta da ileri yönelmeler veya göreceli olarak duraklamalar içeren dönemler ve geçişler vardır. Biz ayrıca bu törenlere bir aydan diğerine, bir mevsimden diğerine, bir yıldan diğerine geçiş şeklinde takvime bağlı ve insanların ritlerle karşıladığı geçiş törenleri vardır. Bütün bu geçiş törenlerini bir grup olarak detaylı bir şemada toplayarak çalışmak bana mantıklı görünüyor. Gennep 1963-4. Arnold Van Gennep mükemmel bir derlemeci olarak anket formları düzenlemiş ve inanılmaz büyüklükte malzeme derlemiştir. Fakat o hiçbir zaman derlemeyi bir son olarak değil, daima yorumlayıp değerlendirme aşamasına bir başlangıç olarak düşünmüştür. Dipnot: Arnold Van Gennep bu nedenle Sempentev'in yaptığı ciltler dolusu yayına malzeme koleksiyonu diyerek tenkit etmiştir. Daha fazla bilgi için bakınız Cochiara 1981. Çalışmalarında harita hazırlayıp kullanmayı da yaşayan kalıntıları göstermek için değil, milleti oluşturan küçük topluluklarda yaşamakta olan gelenekleri veya geçiş törenlerini göstermek için kullanmıştır. O, Fransız gelenekleriyle ilgili araştırmalarında yaşamakta olan geleneklerin biyolojisinin yanında geçmişe doğru dokümantasyonlarını da toplayarak insan ruhunun araştırılmasını ortaya koymaya çalışmıştır. Öte yandan bu derlenmiş malzemeyi değerlendirip çalışma metodu doğal olarak diğer bilimlerin yanı sıra tarihi de içine alacak şekilde genişliyordu. Gene bu nedenle halk bilimi çalışmasını genişliğini ve ulusal kültüre dayalı bir sahada uzmanlaşmasının gereğini, eğer bir kimse Fransız halk bilimi çalışmak istiyorsa, bu milleti meydana getiren kompleks faktörlerin üretip şekillendiği süreci bilmek zorundadır. Yine aynı nedenle de bir halk bilimcinin bir milletin gelenekleri üzerine uzmanlaşmasının gereği de ortadadır. Çünkü o gelenekleri araştırmanın sonunda onları ve onların yansıttığı insan ruhunu daha iyi anlayabilmek için diğer sosyokültürel verilerin yanı sıra bizzat tarihin içine de girmek zorundadır şeklinde ifade etmektedir. Cochiara 1981. H. Seçkin kültürün dibe batması kuramı. Halk bilimi kuramları arasında folklorun kaynağı konusunda yüksek veya seçkin kültürü aşağı tabakalara inmesini veya batmasını ileriye süren bu yaklaşım en çok tartışılanlardan birisidir. Bunun en önemli nedenlerinden birisi Grimm kardeşlerden itibaren folklorun kaynağının kolektif yaratma olduğuna ve bundan hareketle de disiplinin uzun süre kendini tanımlamalarında sıkıntıya yol açan halk bilimi ürünlerinin anonim olması saplantısını en azından kaynak bakımından ciddi bir tartışmaya açması ve diğeri de getirdiği yaklaşımın hem faşist ve hem de komünist ideolojilerin hakim olduğu ülkelerde kabulünün ideolojik nedenlerle yasaklanmasıdır. Ünlü kültür tarihçisi Peter Burke'ün bu kuram hakkındaki söz konusu tartışmalara dair ipuçları da içeren tespitleri aktarılmaya değer niteliktedir. Ona göre bu kuramın paradigmatik geçmişi Swift düşünceler tıpkı moda gibi hep nitelikli olandan ortalamaya sonra kaba olana düşüyor, orada yitip gidiyor demiştir. Herder ve Grimm kardeşler gibi halk kültürü kaşifleri ise bu bakış açısını tersine çevirerek yaratıcılığın alttan yani halktan geldiğine inanmışlardı. 20. yüzyılın başında Almanya'daki halk bilimciler bu soruyu çok tartıştılar ve önceki görüşe döndüler, yani alt sınıfların Unterschicht kültürünün üst sınıfların Oberschicht kültürünün çağ dışı bir taklidi olduğu hükmüne vardılar. İmgeler ve izlekler, epizotlar, şarkılar ve öyküler kademeli olarak toplumsal katmanların dibine doğru ağır ağır batıyordu. Burke 1996-75 şeklindedir. Bu kuramın işleyişi konusunda ise Burke, seçkin kültürün dibe batması teorisi, çok kaba ve çok mekanik olduğundan bu imgelerin, öykülerin veya düşüncelerin, halk çizerleri ve şarkıcılarıyla taraftar ve izleyicileri tarafından pasif biçimde kabul edildiğini iddia etmektedir. Aslında bu sayılanlar yukarıdan bakanlarca yanlış anlama ve bozulma, aşağıdan bakanlarca ise belirli ihtiyaçlara göre uyarlama olarak nitelendirilebilecek değişim ve dönüşümler geçirmişlerdir. Sıradan insanların zihinleri boş bir kağıt gibi değildir. Aksine düşünceler ve imgelerle doludur. Yeni düşünceler eskilerle bağdaşmazsa reddedilecektir. Algılayışın ve düşünüşün geleneksel yolları, bazı akımları geçiren, bazılarını tutan bir elek görevi görürler demektedir. Burke 1996-77. Seçkin kültürün dibe batması teorisinin en son veya yaygın kuramsal versiyonu diyebileceğimiz çalışma, neredeyse Alman halk bilimci N. Naumann'ın adıyla özdeşleşen, onun 1922 yılında yayınladığı Dibe Çökmüş Kültür Varlığı Teorisi, Gesunkenes Kulturgut adlı çalışmadır. Daha önce de işaret edildiği gibi kültür varlıklarının yaratıcı yukarı tabakadan kabul edici aşağı tabakaya, halk, sürekli ve aralıksız çöküşü ve ilkel cemaat kültürü, Alangu 1983-107 haline dönüşmesi fikri pek çok kişi tarafından benimsenmiş ve tartışmalara yol açmıştır. Bunların öncelikli olarak amaçları, folklor unsurlarının özellikle de halk ağzındaki sanat türkülerinin kaynağını seçkin yaratıcı bireylere veya elitist kültüre bağlamaktı. Bu yolda yapılan araştırmalarla halk kültürünün kaynaklarını yaratıcı seçkinlerin kültüründe veya yüksek kültürde bulacaklardı. Dipnot: bugün hala sosyal ve beşeri bilimler arasında genel bir geçerliğe sahip olarak kullanılan yüksek kültür ve halk kültürü ayrımının terimlenişinde bu kuramın açık bir tesiri olduğu düşünülebilir. Böylece sonunda her bir halk kültürü unsurunun gerçek bulucu ve yaratıcılarını ortaya çıkaracaklardı. Bu bağlamda yazılı kültürün büyük şairlerinin türküleriyle edebiyatça bilinmeyen halk türküsü yakıcılarının eserleri sözlü gelenekte veya halk ağzında yan yana yürüyordu. Burada bilinen ya da bilinmeyen bir halk türküsü şairinin kaynağı tarihi halk türküsü araştırmalarında son hedef durumundaydı. Aynı şekilde masal araştırmalarında buna uygun düşen tarihi filolojik araştırma yoluyla belirli bir edebi, çoğu kez de zaman ve mekan bakımından uzakta kalmış olan kaynağa ulaşmak amaç edinilmiş durumdaydı. Bunun yanı sıra diğer sözlü edebi türler içinde vaaz kitapları, antik dönem eserleri gibi yazılı kültür kaynaklarının kaynaklık ettiği iddia edilmekteydi. Aynı yaklaşım halka ait atasözlerinin geriye doğru izlendiklerinde yazılı edebiyat eserlerinden, halk danslarının ise cemaat danslarından, halk kostümlerinin moda kostümlerden, halk adetlerinin de herhangi bir toplum, devlet ya da dini kurum kaynağından çıktıkları ileri sürülmüştür.